Ayrım 18.
Avcı hattında dolaşırken vücuduna 4 gülle isabet etmiş fakat geri çekilmemiş ve gönüllülerin cesareti kırılmaması için sipere dahi girmemiştir. Hatta bunu işiten Vali Memduh Bey ve kumandan Kel Ali aman geri çekilsin diye haber gönderdikleri zaman demiş: bu kâfirlerin güllesi beni öldürmeyecek. Hakikaten 3 gülle ölecek yerine isabet ettiği halde biri hançerini, diğeri tütün tabakasını delip geçmiş ve kendisine bir zarar vermemiştir. Geceleyin vali ve kumandan Kelali ve ahali kurtulduktan, gönüllüler ve askerler çekildikten sonra, bir kısım fedakâr talebeleriyle Bitlis'te bakiye kalan bir kısım biçareler için, kendilerini feda etmek fikriyle kaçmazlar, sabahleyin düşmanın bir taburu ile müsaademe ederler, arkadaşlarının çoğu şehit olur. Hatta yeğeni ve fedakâr bir talebesi olan Ubeyd dahi, kendi bedeline şehit düştükten sonra, düşmanın 3 sıra askerini yararak geçip, hayatta kalan 3 talebesiyle pek acip bir surette su üzerinde bulunan bir sütreye girer. Hem yaralı hem ayağı kırık bir halde, 33 saat su ve çamur içinde kalır. Tüfek ellerinde, o vaziyet-i müthişe içinde, üst kattaki odada düşman askeri ve zabitleri bulunduğu halde, kemal istirahatı kalple, ve ahalinin kurtulmasının sevinciyle sürur içinde beraberindeki arkadaşlarına teselli vererek der: karşımıza ne vakit çoklukla düşman askerleri gelirse o vakit silahlarımızı kullanacağız. Kendimizi ucuza satmayacağız. Bir iki düşmana kurşun atmayacağız. Latif bir inayet-i ilahiyedir ki 33 saat onlar Rus askerlerini gördükleri ve Ruslar da onları aradıkları halde bulamadılar. Bu esnada Bediüzzaman talebeleri olan gönüllü fedailere hitaben: arkadaşlar, durmayınız. Sizlere hakkımı helal ettim. Beni bırakınız, siz kendinizi kurtarmaya çalışınız. Demesi üzerine, fedakâr ve kahraman talebeler: sizi bu halde bırakıp gidemeyiz. Şehit olursak, yine hizmetinizde olsun deyip kalırlar. Sonra Ruslar esir edip, Van, Celfa, Tiflis, Kilorif, Kosturma'ya sevk ederler. Ermeni fedaileri meşhurdur. Hatta öyle rivayet ederler ki, fedailerin yüzleri kızarmış kömür üstüne tutulup, gözleri patlama derecesine gelse dahi, yine sır vermezler. İşte Ruslar o zaman diyorlardı ki, Bediüzzaman'ın gönüllüleri, Ermeni fedailerinin fevkindedir. Bunun içindir ki, bizim kazaklarımızı imhada fazla muvaffak olmuşlardır. Bediüzzaman'ı Üsera kampına götürürler. Burada şu şekilde şayan-ı takdir bir hadise cereyan eder. Şöyle ki, bir gün Rus başkumandanı esirleri teftişe gelir. Teftiş esnasında Bediüzzaman kumandana selam vermez ve yerinden kalkmaz. Kumandan kızar, belki tanımamıştır diyerek tekrar önünden geçtiği zaman yine yerinden kalkmayınca kumandan tercüman vasıtasıyla der: beni herhalde tanımadılar. Bediüzzaman: tanıyorum. Nikola Nikoloviç'tir. Kumandan: şu halde Rus ordusuna, dolayısıyla Rus çarına hakaret ediyorlar. Bediüzzaman: hakaret etmedim. Ben bir Müslüman alimiyim. İmanlı bir kimse, Cenab-ı Hakk'ı tanımayan bir adamdan üstündür. Binaenaleyh, ben sana kıyam etmem, der. Bunun üzerine Bediüzzaman divan-ı harbe verilir. Birkaç zabit arkadaşı, hemen özür dileyerek vahim neticenin önlenmesine çalışmasını istirham ederler. Fakat Bediüzzaman: bunların idam kararı, benim ebedi aleme seyahat etmem için bir pasaport hükmündedir, deyip kemal-i izzet ve şecaatle hiç ehemmiyet vermez. Nihayet idamına karar verilir. Hüküm infaz edileceği vakit, namaz kılmak için müsaade ister. Vazife-i diniyesini ifadan sonra, atılacak kurşunlara göğsünü gereceğini beyan eder. Tam bu esnada, namazını eda ederken, Rus kumandanı gelerek, Bediüzzaman'dan özür dileyip, o hareketinizin, mukaddesatınıza olan bağlılıktan ileri geldiğine kanaat getirdim. Rica ederim beni affediniz diyerek, verilen idam hükmünü geri aldırır. Bediüzzaman, 2,5 sene kadar Sibirya taraflarında esarette kalır. Bütün hayatını, fî sebîlillah Kur'an'a, İslamiyete, sünnet-i seniyenin ihyasına hasr ve vakfeden bu fedakâr-ı İslam, buralarda da kat'iyen boş durmaz, içerisinde bulunduğu muhiti tenvir ve irşat için çalışır. Bu müddet içinde kendisiyle beraber esarette bulunan zabitlere dersler veriyordu. Bir gün 90 zabit arkadaşına ders verdiği sırada bir Rus kumandanı gelir. Siyasi ders veriyor diye dersine mani olursa da faaliyetinin dini, ilmi, içtimai olduğunu öğrenince serbest bıraktırır. Nihayet esaretten firar ile kurtulup Petersburg ve Varşova'ya gelmeye muvaffak olur. Bilahere Viyana tarikı ile Rumi 1334 senesinde İstanbul'a teşrif eder. Harbi Umumi'de gönüllü alay kumandanı olan Bediüzzaman Said Nursi bu esaret hayatını bir eserinde şöyle anlatıyor. Haşiye: bu esaretten hayli zaman geçtikten sonra Varla'ya bir esir gibi gönderilen üstad eski macerai hayatından bir kısmını da 26. Leman'ın 13. ricası olarak kaleme almıştır. Merak edenler o risaleye müracaat edebilirler. 26. Leman'ın 9. ricasından bir kısım. Harbi Umumi'de esaretle Rusya'nın şarkı şimalisinde çok uzak olan Kosturma vilayetinde bulunuyordum. Orada Tatarların küçük bir camii meşhur Volga Nehri'nin kenarında bulunuyordu. Oradaki arkadaşlarım olan esir zabitler içinde sıkılıyordum. Yalnızlık istedim. Dışarıda izinsiz gezemiyordum. Tatar mahallesi kefaletle beni o Volga Nehri'nin kenarındaki küçük camiye aldılar. Ben yalnız olarak camide yatıyordum. Bahara yakın o şimal kıtasının pek çok uzun gecelerinde çok uyanık kalıyordum. O karanlıklı gecelerde ve karanlıklı gurbette ve Volga Nehri'nin hazin şırıltıları ve yağmurun rikkatli şıpıltıları ve rüzgarın firkatli esmesi beni derin gaflet uykusundan muvakkaten uyandırdı. Gerçi daha kendimi ihtiyar bilmiyordum. Fakat Harbi Umumi'yi gören ihtiyardır. Güya yevme yec'alul vildane şiben sırrına mazhar olarak öyle günlerdir ki çocukları ihtiyarlandırdığı cihetle 40 yaşındayken kendimi 80 yaşında bir vaziyette buldum. O karanlıklı uzun gece ve hazin gurbet, hazin vaziyet içinde hayattan bir meyusiyet geldi. Aczime, yalnızlığıma baktım, ümidim kesildi. O haletteyken Kur'an-ı Hakîm'den imdat geldi. Dilim hasbunallahu ve ni'mel vekil dedi. Kalbim de ağlayarak dedi: garibem, bikesem, zayıfem, natuvanem, el aman guyem, afu cuyem, medet hahem, zidergâhet, ilahi. Ruhum dahi vatanımdaki eski dostları düşünüp, o gurbette vefatımı tahayyül ederek, Niyazi Mısri gibi dedim. Dünya gamından geçip, yokluğa kanat açıp, şevk ile her dem uçup, çağırırım dost, dost, diye dostları arıyordu. Her neyse, o hüzünlü, rikkatli, firkatli uzun gurbet gecesinde, dergâh-ı ilâhîde zaaf ve aczim, o kadar büyük bir şefaatçi ve vesile oldu ki, şimdi de hayretteyim. Çünkü birkaç gün sonra, gayet hilaf-ı me'mul bir surette, yayan gidilse bir senelik mesafede, tek başımla, Rusça bilmediğim halde firar ettim. Zaaf ve aczime binaen gelen inayet-i ilâhîye ile, harika bir surette kurtuldum. Ta Varşova ve Avusturya'ya uğrayarak İstanbul'a kadar geldim ki bu surette kolaylıkla kurtulmak pek harika olmuştu. Rusça bilen en cesur ve en kurnaz adamların muvaffak olamadıkları çok teshilat ve çok kolaylıkla o uzun firari seyahati bitirdim. Fakat o Volga Nehri kenarındaki camideki mezkür gecenin vaziyeti bana bu kararı verdirmiş ki bakiye-i ömrümü mağaralarda geçireceğim. Bu insanların hayatı içtimaiyesine karışmak artık yeter. Madem sonunda kabre yalnız gideceğim, yalnızlığa alışmak için şimdiden yalnızlığı ihtiyar edeceğim demiştim. Fakat maalesef İstanbul'daki ciddi ve çok ahbap ve İstanbul'un şaşalı hayatı dünyeviyesi, hususan haddimden çok fazla bana teveccüh eden şan ve şeref gibi neticesiz şeyler, o kararımı muvakkaten bana unutturdular. Güya o gurbet gecesi, hayatımın gözünde nurlu siyahlık idi ve İstanbul'un beyaz, şaşalı gündüzü, o hayat gözümün nursuz beyaz parçasıydı ki ileriyi göremedi, yine yattı. Ta 2 sene sonra Gavs-ı Geylani, Fütuhul Gayb kitabı ile tekrar gözümü açtırdı. İstanbul'u tekrar şereflendirmesi, ehli ilmi ve halkı çok fazla memnun ve mesrur etti. Kendisine haber verilmeden, Meşiat Dairesi'ndeki Darül Hikmet-ül İslamiye azalığına tayin olundu. Darül Hikmet, o zaman Mehmet Akif, İzmirli İsmail Hakkı Elmalılı Hamdi gibi İslam alimlerinden mürekkep bir İslam akademisi mahiyetindeydi. Çok zeki, kahraman ve gayyur bir alim olan veled-i manevisi ve birader zadesi Abdurrahman rahmetullahi aleyh şöyle anlatıyor. 1334 senesinde esaretten geldikten sonra amcam rızası olmadan Darül Hikmet-i İslamiye'ye aza tayin edildi. Fakat esarette çok sarsılmış olduğundan bir müddet mezunen vazifeye gidemedi. Çok defa istifa etmek teşebbüsünde bulundu fakat dostları bırakmadılar. Bunun üzerine Darül Hikmet'e devama başladı. Haline dikkat ediyordum ki zaruretten fazla kendine masraf yapmıyordu. Maişetçe neden bu kadar muktesit yaşıyorsun diyenlere cevaben, ben sevad-ı azama tabi olmak isterim. Sevad-ı azam ise bu kadar tedarik edebilir. Ben ekalliyet-i müsrifeye tabi olmak istemem demişlerdir. Darül Hikmet'ten aldığı maaştan miktar-ı zarureti ayırdıktan sonra mütebakisini bana vererek hıfzet derdi. Ben de bir sene zarfındaki fazla kalmış paraları amcamın bana olan şefkatine hem malı istihkar etmesine itimaden haberi olmadan tamamen sarf ettim. Sonra bana dedi ki, bu para bize helal değildi, millet malıydı, niçin sarf ettin? Madem ki öyledir, ben de seni vekil harçlıktan azl ile kendimi nasbettim. Bir müddet aradan geçti, hakaikten 12 telifatını tab ettirmek kalbine geldi. Maaştan toplanan paraları, o telifatların tabına verdi. Yalnız bir iki küçüğü müstesna olmak üzere, diğerlerini etrafa meccanen dağıttı. Niçin sattırmadığını sual ettim. Dedi ki, maaştan bana kutu layemut caizdir. Fazlası millet malıdır. Bu suretle millete iade ediyorum. Darül Hikmet'teki hizmeti, hep böyle şahsi teşebbüsüyleydi. Çünkü orada müştereken iş görmek için bazı maniler görüyordu. Onu tanıyanlar biliyorlar ki, Bediüzzaman kefenini boynuna takmış ve ölümünü göze almıştır. Onun içindir ki, Darül Hikmet-i İslamiye'de demir gibi dayandı, ecnebi tesiratı, Darül Hikmet'i kendine alet edemedi. Yanlış fetvalara karşı pervasızca mücadele etti. İslamiyet'e muzır bir cereyan ortaya atıldığı vakit, o cereyanı kırmak için eser neşrederdi.